Ayrım 53 Muson Yağmurları Wilbur Smith Sayfa 604 Dorian Ben Abram'la taraçada oturuyordu. Bol telveli bir kahve içiyorlar, bir yandan da anakaraya yapılacak sefer için gerekli olan tıbbi malzemenin bir listesini yapıyorlardı. Hekimle delikanlı Dorian'ın Lamu'da karaya ayağını bastığı andan itibaren dostluklarını yenilemişlerdi. Ben Abram her gün Dorian'da sabah namazında buluşuyor, ondan sonra da iki eski dost gibi oturup sohbet ediyorlardı. Bu adadan ayrılamayacak kadar yaşlıyım. Ben Abram Dorian'ın askerlerin sağlığıyla ilgilenmesi için sefere katılması yolundaki ısrarına itiraz ediyordu. Dorian, ilk tanıştığımız gündeki kadar güçlü ve dinamik olduğunu ikimiz de biliyoruz dedi. Karanın içerlerinde korkunç bir hastalıktan ölmemi ister misiniz? Size ihtiyacım var Ben Abram. Taraçanın ucunda bir patırtı kulağına gelince Dorian devam etmedi. Ayağa kalkarak muhafızlara ''Bu şamata nedir?'' diye öfkeyle seslendi. ''Rahatsız edilmemem için size kesin emir vermiştim.'' ''Size kurban olayım büyük şey ama yaşlı bir kadın burada tepinip duruyor, sağı solu tırmalıyor.'' Dorian kadını kapı dışarı etmelerini söyleyeceği sırada yaşlı kadın ''El Amhara, benim, Tahi, Tanrı aşkına ikimizin de sevdiği biri hakkında seninle konuşmama izin ver.'' diye bağırdı. Dorian korkudan buz kesildi. Yasmini'nin başına bir felaket gelmiş olmasa Tahi dünyada böyle patavatsızlık etmezdi. Muhafızlara bırakın gelsin diye bağırdı. Ve yorgunlukla endişeden taraçada sendeleyerek yürümeye çalışan yaşlı kadını karşılamaya koştu. Tahi delikanlının ayaklarının dibine çöktü ve onun dizlerine sarıldı. Kuş seninle kızın arasında bir şeyler olduğunu biliyor. Zenana'ya döndüğü zaman Yasmini'nin yolunu bekliyordu. Onu mezarlığın yanındaki küçük odaya götürdü diye geveledi. Dorian Zenana duvarlarının arkasında geçirdiği zamanlardan küçük odayı biliyordu. Kesinlikle yasaklandığı halde Zenana'daki küçük erkek çocuklar birbirlerini kışkırtıp dikenli çiti açmışlar ve içeri girerek korkunç tahta tezgaha dokunmuşlardı. Kuşun oraya götürdüğü kadınlara neler yaptığına dair korkunç öykülerle birbirlerini korkutuyorlardı. Dorian'ın Zenana'daki günlerinin en tüyler ürpertici anılarından biri, valinin muhafız kıtasından genç bir subayı olan aşkını öğrendiği ve oraya götürdüğü Salima adındaki kızın feryatlarıydı. Bu feryatlar 4 gün 3 gece sürmüş ve giderek zayıflamıştı. Bu sürenin sonundaki sessizlik ise en tiz çığlıklardan daha sinir bozucuydu. Delikanlı Tahi'den öğrendiklerinin etkisiyle adeta taş kesilmişti. Kuvveti kesilen bacaklarını oynatamıyor, kafası da dehşet verici olayı silmek ister gibi çalışmıyordu. Ama sonra silkinerek Ben Abram'a döndü. Yaşlı doktor da ayağa kalkmıştı. Bakışlarından telaşla karışık bir acıma okunuyordu. ''Büyük bir akılsızlık, hatta çılgınlık yapmışsın oğul.'' dedi. ''Senin için yüreğim parçalanıyor.'' Dorian bana yardım edin dostum diye yalvardı. Evet akılsızlık ettim, korkunç bir günah işledim. Ama bu bir aşk günahıydı. Kuşun ona ne yapacağını biliyorsunuz. Ben Abram başının hareketiyle doğruladı. Bu canavarca gaddarlığın sonuçlarını gördüm. Ben Abram, yardımınıza ihtiyacım var. Dorian bakışının keskinliğiyle yaşlı adamı iradesine yenik düşürmeye çalışıyordu. Yaşlı hekim sonunda ben Zenana'ya giremem dedi. Onu oradan çıkarırsan bize yardım eder misiniz? Evet oğlum, kızı bana getirirsen sana yardım ederim. Tabii çok geç kalınmamışsa. Ben Abram Tahi'ye döndü. Onu ne zaman küçük odaya götürdü? Bilmiyorum, belki 2 saat önce. Tahi hıçkırıyordu. Ben Abram, o halde çok az zamanımız var dedi. Gerekli gereçler yanımda, hemen gitmeliyiz. Dorian kılıç kemerini beline geçirirken yaşlı adama ''Bana dünyada yetişemezsiniz'' dedi. ''Beni elinizden geldiği kadar çabuk at üstünde izleyin. Doğu yönünde duvarların altında gizli bir geçit var. Tünelin ağzını nasıl bulabileceğini yaşlı adama anlattı. ''Ben Abram oradan at üstünde geçmiştim. Yıkıntıları anımsıyorum'' dedi. Dorian ''Beni orada bekleyin'' dedi ve merdivenin basamaklarını üçer üçer atlayarak avluya indi. Ahırlara koşarken seyislerden birinin kara aygırını kaşağılamak için avluya çıkardığını gördü. Zarif başına yuları takılmış olan Arap atı, Maskat'tan ayrılırken halifenin Dorian'a armağan ettiği bir dizi soylu hayvanın en hızlılarındandı. Delikanlı dizgini şaşıran seyisin elinden kaptı ve aygırın çıplak sırtına tırmandı. Sahibi topuklarını böğrüne saplayınca aygır fırladı. Kalenin kapılarına vardıklarında 4 nala koşuyordu. Daracık sokaklarda yarışarak tavukları, köpekleri ve ürken insanları yollarının üstünden kaçırdılar. Dar yollardan açık araziye çıktıklarında Dorian aygırın boynunun üstüne yatarak onu daha fazla hız yapmaya zorladı. git diye kulağına fısıldadı Aygır, kulaklarını arkaya dikerek dinledi. Sevgilimin hayatı uğruna koş. Mangrovların arasından geçen bir kestirme yol vardı. Dorian atı ana yoldan buraya çevirdi. 100 metre kadar çamurlara bata çıka ilerledikten sonra yine kuru araziye çıktılar. Sonra palmiye koruluğunda koşarak neredeyse yarım mil kazandılar. Derken palmiye gövdelerin arasından zenanının beyaz duvarları görününce delikanlı kapıdan görülmemek için kumsal yönüne saptı. Kapı arkada kalınca yine geri döndü ve duvarın dibini izlemeye koyuldu. İleride yıkıntıyı görünce bir kolu hala aygırın boynunun etrafında olduğu halde aşağı atladı. Atı daha durmadan salıverdi ve ondan yararlanarak yıkıntıların yanından geçerken kendini çanağın içine fırlattı. Yerleri süpüren dalları aralayarak karanlık ağızın içine daldı. İçerisi hatırında kaldığından daha dar ve alçaktı. Üstelik zifir gibi karanlıktı. Düzensiz zemin ayaklarının altında yükselmeye başlayınca az daha düşüyordu. Sonunda çıkıştaki ölgün ışığı gördü ve daha hızlı ilerleyebildi. Zıplayarak tünel ağzının kenarını yakaladı ve tek bir hareketle kendini yukarıya, yıllar önce Yasmini ile küçük arkadaşlarının bebekleriyle oynadıkları güneşli taraçaya çekti. Ortada kimseler yoktu. Delikanlı geniş adımlarla taraçayı açtı ve Zeynel Dee'nin ayağını incittiği bahçeye atladı. Merdivenin dibinde yönünü saptamak için durdu. Zenana ile bahçelere bulut gibi bir sessizlik çökmüştü. Kadın kölelerin hiçbiri çiçek tarlaları ve havuzlarla ilgilenmiyordu. Kimse kımıldamıyor, kuşlar da ötmüyorlardı. Palmiye yaprakları boyunlarını bükmüşlerdi. Kazuarina ağaçlarının yüksek tepelerinde bir tek yaprak kımıldamıyordu. Dorian kılıcını çekti. Kendisini durdurmaya kalkışacak adımlardan herhangi birini hiç çekinmeden öldüreceğinin bilincindeydi. Böylece çitin kuzeyine, cami ile mezarlığa doğru ilerledi. Dış duvarla cami arasındaki dar yolu koşarak geçti. Mezarlığı çevreleyen dikenli çit ilerisindeydi. Dorian çok iyi bildiği aralıktan geçerek mezarlığın ötesine gözlerini dikti. Her mezarın baş tarafında ölünün adının yazılı bulunduğu bir tahta vardı. Bazı yeni mezarlar solmuş kurdeleler ve küçük bayraklarla hala süslüydü. Kulübe mezarlığın uzak ucundaydı. Dikenli çitte delikanlının orayı son görüşünden beri büyüyerek kulübeyi adeta boğmuştu. Kapı açıktı. Dorian içeriden acı iniltilerin veya feryatların gelip gelmediğini anlamak için kulak kabarttı. Sessizlik boğucu, hatta tüyler ürperticiydi. Dorian neden sonra bazı sesler, hadım edilmiş adamların kadınsı tiz gevezeliklerini duydu. Kılıcı entarisinin katının altına gizleyerek sessizce ilerledi. Bir dizi tıkırtı kulağa geliyordu. Delikanlı hadımlardan birinin yeni kazılmış bir mezarın kenarına oturup bacaklarını çukurun içine sarkıtmış olduğunu gördü. Adamın karnının kat kat yağları kucağına sarkmıştı. Dorian onun arkasına sokuldu. Hadım çukurun içindeki biriyle konuşmak üzere eğilince Dorian yağa rağmen onun omurlarını görebildi. Bunun üzerine kıvrık kılıcının iğne inceliğindeki ucunu iki omurun arasındaki ekleme saplayarak adamın omur iliğini bir cerrah ustalığıyla böldü. Hadım gık bile diyemeden öldü ve deliğin içine kaydı. Ağırlığı hançerin vücudun içinden sıyrılıp çıkmasını sağlamıştı. Tıpkı bir yağ çuvalı gibi altındaki adamın üstüne düştü. Arkadaşının ağırlığının altında hapsolan öbür adam öfkeyle bağırdı ve kendini kurtarmaya çalıştı. ''Sen ne yapıyorsun şerif? Çıldırdın mı? Çekil üstümden!'' diye söylendi. Cesedi iterek ayağa kalktı. Başının tepesi hala toprak seviyesinin altındaydı. Ayaklarının dibinde yatan ölüye bakarak ''Kalksana şerif, nasıl bir oyun oynuyorsun sen?'' dedi. Tıraşlı kafasının tepesi bir deve kuşu yumurtasını andırıyordu. Dorian kılıcı kaldırdı, sonra hızla indirerek adamın kafatasını dişlerinin hizasına kadar düzgün şekilde ikiye ayırdı. Bileğinin bir manevrasıyla kılıcı kafatasından çekti ve kulübenin kapısına doğru döndü. O koşarken kuş ortaya çıkarak kapı aralığını iri cüssesiyle tıkadı. Birbirlerine sadece bir saniye baktılarsa da kuş Dorian'ı tanımıştı. Delikanlı Filo ile Maskat'tan gelip karaya çıktığı sırada o da kumsaldaki kalabalığın arasındaydı. Bu kadar hantal birine göre şaşılacak bir hız ve çeviklikle odanın içine geri sıçradı ve duvara dayalı olan bir bahçıvan belini kaptı. İkinci bir sıçrayışla Yasmini'nin üstünde yattığı tahta tezgah Dorian'la arasına alarak beli kızın tepesinde kaldırdı. ''Geri çekil!'' diye bağırdı. ''İçindeki torbaları bir vuruşla patlatabilir ve zehri boşaltabilirim.'' Yasmini çıplak yatıyordu. İnce uzun bacakları bilekleriyle dizlerinin hizasında sıkı sıkı bağlanmış, kolları da başının yukarısına uzatılmıştı. Dorian'a baktı ama iri gözleri duyduğu bütün korkuyu anlatacak kadar büyük veya derin değildi. Kuş tüm gücünü vererek beli indirmeye hazırlanırken Dorian odanın öbür ucundan üzerine atıldı. Bel genç kızın karnına çarpmadan delikanlı araya girdi ve vücudunu kızınkinin üzerine uzatarak ona kalkan oldu. Bel sırtına çarpınca kaburgalarının çatırdadığını hissetti. Müthiş bir acı göğsüne kadar yayıldı. Acıyı hissetmemeye kendini zorlayarak tezgahın üstüne uzandı. Ağırlığını kızın vücudunun üstüne yayıp torbaları patlatmamaya dikkat ediyordu. Kuş beli yine kaldırdı. Bu kez Dorian'ın başına nişan almıştı. Hadımın şişman yüzü bir öfke maskesi görünümündeydi. Kocaman göbeği peştemalının üzerine sarkmıştı. Dorian'ın bedeninin bütün sol yanı yediği darbeden uyuşmuştu. Bir dizinin üstüne dayanıyor, bir sonraki darbeyi karşılamak için zamanında kalkması olanaksız görünüyordu. Kılıç hala sağ elindeydi. Uzanıp kılıcın keskin kenarıyla kuşun karnını tıpkı bir balığı ayıklamaya hazırlanan ev kadınlarının yaptığı gibi yardı. Bel kuşun elinden kurtularak taş zemin üstüne takırdayarak yuvarlandı. Harem ağası odanın uzak ucuna kadar geriledi ve uzun yaranın kenarlarını her iki eliyle kapalı tutmaya çalıştı. Yaraya şaşkınlıkla bakıyor, bağırsaklarının parmaklarının arasından kaygan ipler gibi sarkmasını seyrediyordu. Delinen bağırsağının sıcak ve iğrenç kokusu odayı doldurmuştu. Dorian sürünerek ayağa kalktı. Sol kolu işe yaramaz halde yanına sarkmıştı. Yasmini'nin üzerine eğildi. ''Genç kız, gel ben için dua ettim.'' diye fısıldadı. ''Bunun mümkün olmadığını düşünüyordum. Şimdi de çok geç, kuş içime korkunç şeyler koydu.'' ''Dorian, ne yaptığını biliyorum.'' dedi. ''Konuşma, hiç kımıldamadan yat.'' O sırada kuş tiz bir çığlık attı. Fakat Dorian yüzüstü düşerek kendi bağırsaklığın içinde çırpınan adama bakmadı bile. Delikanlı kılıcını Yasmini'nin ayak bileklerinin arasına sokarak deri kayışları kesti. Sonra kızın dizlerindekiler için de aynı şeyi yaptı. ''Sakın oturmaya kalkışma.'' dedi. ''Herhangi bir gerilme torbaları patlatabilir.'' Hemen arkasından kılıcın ustura kadar keskin kenarıyla Yasmini'nin bileklerini hareketsizleştiren ipleri kesti. Sonra kılıcı bırakarak felci uğramış sol kolunu ovuşturdu. Karıncalanma başlayıp kuvvetin parmak uçlarına kadar yayılması üzerine ferahladı. Kolunu Yasmini'nin koltuk altlarına geçirerek onu dikkatle tahta tezgahtan kaldırdı ve ayaklarını yere bastırdı. ''Çömel!'' diye emretti. ''Yavaş, sakın ani bir hareket yapma.'' Kızın çömelmesine yardım etti. ''Şimdi dizlerini arala ve tuvaletteymişsin gibi yavaşça ıkın.'' Dorian böyle diyerek Yasmini'nin yanına çömeldi ve kollarını onun omuzlarına doladı. ''Önce yavaşça, sonra daha hızlı.'' Yasmini derin bir soluk alarak denileni yaptı. Ani bir pıtırtı oldu ve paketlerden biri o kadar kuvvetli dışarı fırladı ki ayaklarının arasında yere çarptı ve patlayarak kırmızı tozu taşların üstüne saçtı. Çilinin acı kimyasal kokusu kuşun bağırsaklarının kokusuyla karışarak burunlarını yaktı. Dorian güzel dedi. Aferin Yasi. Kızı kollarının arasında biraz daha sıktı. Öbür torbayı da aynı şekilde atabilir misin? Deneyeceğim. Yasmini derin bir soluk daha aldı ve tekrar ıkındı. Fakat bir iki dakika sonra derin bir iç çekerek hayır gibilerden başını salladı. Hayır, kıpırdamıyor, yapamayacağım. Ben Abram melekler yolunun sonunda bekliyor. Seni ona götürüyorum. O ne yapılması gerektiğini bilir. Dorian kızı yavaşça ayağa kaldırdı. Yürümeye çalışmamalısın. En hafif bir hareket bile torbayı patlatabilir. Şimdi bir kolunu yavaşça boynuma dola. Sıkı tutun. Delikanlı sağlam kolunu kızın dizlerinin altına geçirdi ve onu kolayca havaya kaldırdı. O kapıya yürüdüğü sırada kuş inliyor ve hüngür hüngür ağlıyordu. Bana yardım et. Beni bırakma. Ölüyorum. Dorian arkasına bakmadı bile. Dibinde iki ölü hadımın yattığı açık mezarın etrafını dolaştı. Hızla uzaklaşmaya çalışıyordu. Kılıcını kulübede yerde bıraktığı ve yaralı kolunu hala istediği gibi kullanamadığı için bir başka adımla karşılaşmaktan korkuyordu. Ondan da fazla Yasmini'yi sarsmaktan ya da sıkıştırmaktan korkuyordu. Hız ve dikkat arasında bir denge kurmak zorundaydı. Yürürken kıza güven vermeye, onu sakinleştirmeye ve rahatlatmaya çalışıyordu. Her şey yoluna girecek yavrum. Ben Abram seni o pislikten kurtaracak. Birazdan her şey bitecek. Dorian çimlik alanı yumuşak adımlarla açtı ve türbenin taraçasının basamaklarını birer birer tırmandı. Kızı aralıktan tünele soktu. Kendisi de yanına inince hareketin yumuşacık kadınlığının içinde berbat bir işe yol açmadığını emin olmak için endişeyle yüzüne baktı. İyi misin diye sordu. Yasmini evet gibilerden başını eğdi ve gülümsemeye çalıştı. Dorian hemen hemen geldik. Ben Abram bekliyor. Yasmini'yi yine kaldırdı ve tünelden aşağı yol alırken alçak tavana başını çarpmamak için iki büklüm olmak zorunda kaldı. İlerideki ışığı görünce farkında olmadan daha geniş bir adım attı. Kopuk bir mercan parçasına basınca düşme tehlikesi geçirerek kızı duvara çarptı. Yasmini sarsılarak ah diye soluyunca Dorian'ın kalbi duracak gibi oldu. Neyin var sevgilim? İçimde batıyor. Aman tanrım yanıyorum. Delikanlı son birkaç adımı koşarak açtı ve kızı yıkıntıların arasındaki çanak gibi güneşli çukura çıkardı. Ben Abram diye bağır. Tanrı adına neredesin? Buradayım oğlum. Hekim sığındığı gölgeli köşeden kalktı ve elinde çantasıyla yanlarına koştu. Başladı babalık, acele et. Kızı yere yatırdılar. Dorian Yasmini'nin ilk paketten nasıl kurtulduğunu kelimeleri karıştırıp geveleyerek anlattı. Ama ikincisi içinde dedi ve zehiri sızdırmaya başladı. Ben Abram Yasmini'nin dizlerini şöyle tut deyip kıza döndü. Canını yakacağım. Bunlar doğumlarda kullandığım gereçler. Aletler ellerinin arasında ışıldıyordu. Genç kız gözlerini kapadı. Allah'ım sen bana yardım et diye fısıldadı ve Ben Abram işini görmeye başlarken tırnaklarını Dorian'ın koluna sapladı. Ne kadar acı çektiği güzel yüzünden ve sıkılmış dudaklarından okunuyordu. Bir keresine miyavlar gibi küçük bir ses çıkardı. Dorian da çaresizlik içinde seni seviyorum, seni seviyorum diye fısıldadı. Yasmini de seni seviyorum Dovi ama içimde cayır cayır yanan bir ateş var diye inledi. Ben Abram şimdi de seni keseceğim dedi. Bir saniye sonra Yasmini bir çığlık attı. Bütün vücudu katılmıştı. Dorian bakınca çift kaşık biçiminde gümüş bir gereci tutan Ben Abram'ın ellerinin kanlı olduğunu gördü. Bir dakika sonra topukların üstünde oturuyor, kana bulanmış, yaş ve yarı yarıya erimiş paketi kaşıkların arasında tutuyordu. Onu alabildim dedi ama tozun bir kısmı kızın içine akmış. Onu vakit kaybetmeden suyun kenarına indirmeliyiz. Dorian Yasmini'yi hemen kucakladı. Yaralı kolunu ve çatlak kaburgalarının sancısını unutmuştu. Yasmini'nin çıplak vücudunu bağrına basarak koşmaya başladı. Ben Abram da arkalarından seke seke yürüyor, Dorian palmiye ağaçlarının arasında koşarken o mesafe kaybediyordu. Delikanlı kumsalı koşarak açtı ve Yasmini ile serin yeşil suya daldı. Ben Abram da elinde pirinç bir lavman şırıngasıyla arkalarındaydı. Delikanlı Yasmini'nin belden aşağısını suyun altına tutarken hekim şırınganın tüpünü durmadan deniz suyuyla dolduruyor ve kızın içine sıkıyordu. Yarım saat bu şekilde uğraştıktan sonra Ben Abram rahatlayıp Dorian'ın kızı sudan çıkararak kumsala götürmesine izin verdi. Yasmini şok ve acının etkisiyle titriyordu. Dorian onu yünlü bir atkıya sardı ve ağaçların altındaki gölgeli bir yere yatırdı. Ben Abram çantasından şişe içindeki bir merhemi çıkarıp kızın yaralarını buna iyice buladı. Aradan bir süre geçtikten sonra Yasmini'nin titremesi durdu. Ağrı kesilmek üzere dedi. Hala yanma var ama o kadar şiddetli değil. Zehrin en büyük kısmını kaşıklarla çıkarmayı başardım. Kalanını da fazla bir zarar vermeden dışarı akıtmayı başardığımı sanıyorum. Torbaya ulaşmak için seni kesmek zorunda kaldım. Ama bu temiz bir kesik ve onu şimdi dikeceğim. Merhem yarayı kısa zamanda iyileştirecektir. Ben Abram bir yandan iğneyle dikiş ipliğini hazırlarken bir yandan hastasına gülümseyerek cesaret veriyordu. Çok şanslıymışsın. Bunun için tah ile el sarıyla ne kadar teşekkür etsen azdır. Şimdi ne yapacağız Dovi? Yasmini bir elini Dorian'a uzattı. Delikanlı küçük eli alıp avucunda sıktı. Yasmini devam etti. Artık Zenana'ya dönemem. Şala sarılmış hali, omuzlarına dökülmüş ıslak, karışmış saçları ve gözlerinin altında mor gölgelerle yine maymun suratlı küçük kız olmuştu. Bir daha Zenana'ya ayak basmayacaksın. Buna şerefim üstüne yemin ediyorum. Dorian eğilip kızın bereli şiş dudaklarını öptü. Sonra ayağa kalktı, yüzünde sert bir anlam vardı. Seni şimdi işini bitirmesi için Ben Abram'la bırakacağım dedi. Cesur ol aşkım. Delikanlı tekrar ağaçların arasına daldı. Çanağın içine atladı ve Zenana'nın duvarlarının altından geçen tünelde ilerledi. Evliya türbesinin taraçasına tırmandı ve bir dakika kadar orada durup dinledi. Ortalığa bir ölüm sessizliğinin egemen olduğunu görünce hızla merdivenlerden atladı ve çimlik alanı açtı. Mezarlığın dikenli çitinin arkasında durarak hadımların ölülerinin bulunmadığına ve alarm verilmediğine kanaat getirdi. Bunun üzerine dikkati elden bırakmayarak yoluna devam etti. Kulübenin kapısında durarak gözlerinin kuvvetli güneş ışığından sonra loşluğa alışmasını bekledi. Kuş ana rahmindeki bir cenin gibi yerde kıvrılıp kalmıştı. Kanlı elleri hala açık karnına sarılmıştı, gözleri kapalıydı. Dorian onun öldüğünü sanmıştı ama hadıma yaklaşınca kuş gözlerini açtı. Anında yüzü değişti.
Allah aşkına ihtiyar kuşa yardım et diye inledi. Sen daima iyi bir çocuktun El Amhara. Ölmeme seyirci kalamazsın.
Dorian eğilip yerden kılıcını aldı. Kuş daha da heyecanlandı.
Hayır sakın beni öldürme. Allah aşkına acı bana.
Dorian kılıcı kılının içine kaydırınca kuş rahat bir soluk aldı.
Senin iyi bir çocuk olduğunu biliyordum. Şu sedyeye çıkmama yardım et.
Harem ağası Yasmini'yi mezarına götürmek için getirdiği tabuta kadar sürünmeye çalıştı. Ama hareket karnındaki büyük yarayı daha da genişletti. Tekrar kanama başlayınca adam yine avuçlarını karnına bastırdı.
Bana yardım et El Amhara. Başkalarını çağır da beni bir cerraha götürsünler.
Ne var ki eğilip ayak bileklerinden yakaladığı kuşu kapıya doğru sürüklerken Dorian'ın yüzünde acımanın izi yoktu.
Hadım, hayır yapma bunu, yarayı iyice açacaksın diye ciyakladıysa da Dorian itirazlarını duymamış gibi davrandı.
Kuş taşların üstünde kanla mide ve bağırsak salgılarından oluşan uzun ve kaygan bir iz bırakıyordu. Delikanlı onu ayaklar önde olmak üzere güneş ışığına çıkardı. Kuş acı acı inliyordu. Boğulmak üzere olan bir adamın kuvvetiyle kapının kasasına sarılmıştı. Dorian yaralının ayaklarını yere bıraktı ve gözle izlenemeyecek kadar hızlı bir hareketle kuşun kapıya sarılmış olan sağ elinin üç parmağını doğrayıverdi. Harem ağası acı bir çığlık atarak kanayan elini göğsüne yapıştırdı. Sakat eline dehşetle karışık bir şaşkınlıkla bakıyordu.
''Beni sakatladın!'' diye geveledi.
Dorian kılıcı kılının içine kaydırdı. Adamı ayak bileklerinden kavradı ve mezarlığın toprağının üstünde açık mezara doğru sürüklemeye başladı. Kısa yolun yarısına gelmişlerdi ki kuş delikanlının ne yapmaya hazırlandığını anladı. Bir genç kızın çığlıklarını andıran bağırışları iyice tizleşmişti. Bağırsakları yuvarlanıp debelenmesinden kumlara çarpıyor ve eğrilip bükülüyordu. Dorian, senin bağırışlarını duyan kadınlar pis paketlerinin Yasmine'nin karnında patladığını zannedecekler diye umurdandı. Ötmeye devam et pis yağ tulumu. Cehennemin bu yanında sana yardım edebilecek hiç kimse yok. Delikanlı hızla kuşu mezarın içine, öbür iki cesedin üstüne itti. Sonra ellerini kalçalarına dayayarak kırık kaburgalarının acısının biraz dinmesini bekledi. Kuş o yeşil gözlerde kendi ölümünü okudu. Dorian dönerek beli getirdi. Topraklar üstüne dökülmeye başlarken kuş,
''Hayır, hayır, bunu bana nasıl yaparsın?'' diye bağırıyordu.
Dorian omuzlarını silkti. ''Sana emanet edilmiş korumasız kadınlara akıl almaz işkenceleri yaptığın gibi kolaylıkla yaparım.'' Kuş üzerine dökülen toprak yığınları çığlıklarını boğana kadar bağırıp yalvardı. Dorian azimle çalışıyordu. Mezarın içindeki üç vücut görülmez olana kadar da çalışmaya devam etti. Sonra toprakların üstüne bastı ve tümseye şekil verdi. Kulübeye dönerek oradan üstüne Yasmini'nin adı oyulmuş tahtayı getirdi ve tümseyin üstüne dikti. Sonra beli kulübeye geri götürdü. Kesilmiş kayış parçalarını topladı, kuşun duvardaki bir çiviye asılı giysilerini alıp bir kayışla bağladı. Odadan çıkmadan önce her şeyin olması gerektiği gibi olduğuna emin olmak için etrafına bakındı ve gülümsedi. Ozanlar önümüzdeki 100 yıl boyunca üç hadımın güzel prenses Yasmini'yi katledip gömdükten sonra ortadan kaybolmalarını şarkı yapıp söyleyecekler. Belki de şeytan gelip onlara cehenneme kadar eşlik etti diyeceklerdir. Gerçeği ise hiç kimse bilmeyecek. Ama bu olay gelecek kuşaklar için ne güzel bir destan oluşturacak. Dorian bundan sonra Zenana'dan son kez çıkıp melekler yoluna doğru uzaklaştı. Dorian onları bıraktığı yere dönene kadar Ben Abram Yasmini'nin yaralarını dikmiş ve sarmıştı. Dorian'a her şey çok başarılı oldu El Salil dedi. 7 gün sonra dikişleri alacağım. Bir aya kalmadan da Yasmini ona sanki hiçbir şey olmamış gibi tamamıyla iyileşecek. Dorian genç kızı kuşun yünlü giysileriyle sarıp sarmaladı. Sonra aygırın sırtına çıkarak yaralarının baskı görmemesi için kucağında tuttu. Rahat adımlarla kalenin yolunu tuttular. Yasmini o çok bol giysilerinin içinde öylesine kaybolmuştu ki yolda yanlarından geçen meraklı biri onun erkek mi kadın mı olduğunu asla anlayamazdı. Zenana dışındaki hiç kimse daha önce yüzünü görmedi. Prenses Yasmini olduğunu kesinlikle anlayamazlar. Zaten Prenses Zenana'nın mezarlığında adını taşıyan tahtayla işaretli mezarda yatıyor.
Genç kız, gerçekten özgür müyüm Dovi diye sordu.
Delikanlının tüm özenine rağmen dikişler canını yaktığı için güçlükle konuşabiliyordu.
Hayır değilsin akılsız kız. Sen şimdi büyük şeyh El Salil'e ait köle olansın. Hiçbir zamanda özgür olamayacaksın.
Genç kız, hiçbir zaman mı diye sordu. Sonsuza dek senin kölen olacağıma, beni hiçbir zaman bırakmayacağına söz ver bana.
''Sana yemin ediyorum.''
''O zaman ben de mutlu olurum. Yasmin'i başını delikanlının omuzuna dayadı. Bu olanları izleyen haftalarda Lamu sokaklarında harem ağası kuşun ortadan kaybolmasıyla ilgili garip söylentiler dolaştı. Adalarda herkesçe tanınıyor, zenanının duvarlarının dışında bile ondan korkuluyor ve nefret ediliyordu. Bazıları onun gece vakti yoldan geçerken orman cinleri tarafından kaçırıldığını söylüyorlardı. Aynı öykünün bir başka şekline göre onu kaçıran şeytanın kendisiydi. Daha gerçekçi olanlar ise onun efendisi Halife el-Malik'e ait malları çaldığına, suçunun ortaya çıkması ve cezalandırılma korkusuyla da bir dov kiralayarak Afrika'nın içerilerine kaçtığına inanıyorlardı. Bu öyküyü daha inandırıcı kılmak amacıyla Şeyh el-Salil kuşun tutuklanması için bir karar çıkardı ve onu yakalayana 10.000 rupilik bir ödül vaat etti. Aradan bir ay geçip de adımdan hiçbir haber alınamayınca sokaklardaki meraklılar olaya duydukları ilgiyi kaybettiler. Adada yeni konuşma konusu Kaskazi rüzgarlarının dinmesiyle kuzinin dolayısıyla da ticaret mevsiminin başlamasıydı. Şeyh el-Salil'in keşif kollarının anakaraya hareket tarihinin yaklaşması da 3 adamın kaybolması olayını unutturdu. Şeyh el-Salil'in kalabalık mahiyetine yeni köle oğlanı Yassin'in katılması pek az kişinin dikkatini çekmişti. Oğlan ayak bileklerine kadar inen entarisin içinde bile dikkati çekecek kadar güzel ve zarif olmasına rağmen önceleri sağlıksız ve güvensiz gözüküyordu. Ama şeyhin çocukluğunda dadılığını yapan ve mahiyetine yeni katılan kadın hizmetkar Tahi çocuğu korumasına almıştı. Yassi efendisinin dairesinde yatıp kalkıyordu. Güzelliği ve hoş tavırlarıyla çok geçmeden bütün öbür hizmetkarlarla kölelerin sevgisini kazanmıştı. Yassi'nin güzel bir sesi vardı ve ender rastlanır bir yetenekle sistrum çalıyordu. Dipnot, sistrum, eskiden Mısır'da ibadet sırasında kullanılan ve ortasından geçirilmiş madeni çubuklar titreşince ses çıkaran kasnak şeklinde saplı bir çalgı. Şeyh el-Salil'in özel dairesinde şarkı söylemesi böylece onun günün sıkıntılarıyla yorgunluklarını unutturması için oğlanı her akşam çağırtması kimse tarafından garipsenmiyordu. Yassi birkaç haftaya kalmadan efendisinin adam akıllı gözüne girmiş ve şeyhin uşakları arasına katılmıştı. Derken şeyh bir gün Yassi'ye döşeğini efendisinin yatak odasına bitişik perdeli sofaya getirmesini emretti. Böylece el-Salil ona seslendiği zaman hemen duyabilecek ve geceleri bile efendisinin ihtiyaçlarını yerine getirebilecekti. El-Salil bu düzenlemenin ilk gecesinde dov kaptanlarıyla Taraça'da yaptığı savaş toplantısından geç döndü. Yassi onu beklerken uyuyakalmıştı. El-Salil yanında Batula'yla odaya girince yerinden fırladı. Mangalın üstünde ibrikler dolusu sıcak su hazır etmişti. Batula şeyhin üstüne sadece peştemalık alıncaya kadar soyunmasına yardım ettikten sonra Yassi yıkanabilmesi için suyu El-Salil'in başından aşağı döktü. Batula o sırada efendisinin silahlarını yatağının yanındaki çivilere asmakla meşguldü. El-Salil'in kılıcıyla hançeri tabii ki bilenmiş, kalkanı parlatılmıştı. Bu işler tamamlandıktan sonra Batula gelip efendisinin yanına diz çöktü. El-Salil, artık gidebilirsin Batula ama şafak sökmeden bir saat önce beni uyandır. Daha yapmamız gereken pek çok iş var dedi. El-Salil bir yandan konuşurken Yassin'in kendisine uzattığı havluyla kurulanıyordu. Perde Batula'nın arkasına kapandıktan sonra Dorian'la Yasmin'i birbirlerine gülümsediler. Delikanlı hemen sevgilisine kollarını açtı. Fazla bile bekledim dediyse de genç kız dans adımlarıyla ondan uzaklaştı. Daha görevlerim bitmedi soylu efendim. Önce saçlarınızı tarayıp vücudunuzu yağlamalıyım. Genç kız ipek bir halının üstünde oturan erkeğin arkasına geçti. Bir peşkirle saçlarını kuruttu. Sonra tarayarak tek bir kalın örgü halinde çıplak sırtına sarkıttı. Bir yandan çalışırken bir yandan da hayranlık ve huşu içinde mırıldanıyordu. Ne kadar gür ve güzel. Rengi de altın ve safran gibi. Sonra erkeğin omuzlarına parfümlendirilmiş Hindistan cevizi yağıyla masaj yaptı. Sırtındaki yara izlerine dokunarak ''Bu nerede oldu?'' diye sordu. ''Işıltılı Ceylan geçidi denilen bir yerde.'' Delikanlı gözlerini kapamış, kendini kızın yetenekli parmaklarının dokunuşuna terk etmişti. Yasmini'ye ne de olsa Zenana'da gelecekteki kocasını memnun etmenin yöntemleri öğretilmişti. Dorian gevşeyip uyumak üzereyken genç kız üzerine eğildi. ''Şuran hala eskisi gibi gıdıklanıyor mu?'' diyerek dilini erkeğin kulağına daldırdı. Bu dokunuş Dorian'ı harekete geçirdi. Kaslı kollarındaki tüyler diken diken olmuştu. Kızın beline sarıldı. ''Efendine daha saygılı olmayı öğrenmelisin köle. Yasmini'yi yatağın üstüne fırlattı ve iki yanına dizlerine dayayarak kollarını başının yukarısında hareketsizleştirdi. Bir süre birbirlerine bakıp güldüler ama çok geçmeden gülüşleri kesildi. Dorian eğilip dudaklarını kızın dudaklarına yapıştırdı. Kızın sıcak ve ıslak dudakları hemen aralandı. Sevgilisinin ağzının içine, "Kalbimin bu kadar çok sevgiyi taşıyabileceğini bilmiyordum," diye fısıldadı. Dorian üstünde çok fazla giysi var diye mırıldanınca kız kıvrılıp bükülerek entarisinden sıyrıldı ve her şeyi yere fırlattı. Dorian onun ipek gibi vücudunu seyrederek güzelliğini kelimelerle anlatmak olanaksız dedi ve ekledi. "Peki yaraların tamamen iyileşti mi?"
"Tamamen ama siz beni dinlemeyin. Bunu kendi zevkiniz ve benimki için kanıtlayın."
53. ayrımın sonu. Sayfa 616.